Ayrım 4.
Güneş batmıştı. Batı ufku şimdi tatlı bir kızıllıkla kaplıydı. İşçi ve memur kesimi çoktan iş yerlerinden çıktığından cadde tenhalaşmış, yol daha ziyade bu sıcak Temmuz gecesinden istifade etmek isteyen kimselerin arabalarıyla dolmaya başlamıştı. Yolcu trafiği şimdi akın akın boğaza kayıyordu. Alacakaranlık yerini karanlığa bıraktı. Anadolu yakası sırtlarından sapsarı, tepsi gibi bir mehtap yükseldi. Selim acıkmıştı. Köşedeki bakkalın da kepenkleri indirdiğini gördü. İçindeki müthiş hırs olmasa çoktan bu işten vazgeçecekti. Ne yapıyor acaba içeride diye düşündü. Hem yorulmuş hem de sinirleri gerilmişti. Sonunda Otto'yu gördü. Ağır ağır kırmızı Ford'a doğru yürüyordu. Elinde yanından hiç eksik etmediği siyah çantası vardı. Alman araştırmacının Ayazpaşa'da kaldığını biliyordu. Yanılmıyorsa bir yıl kadar evvel bir akşam iş dönüşü arabasının karbüratörü tıkanmış, o saatte tamirci bulamadıkları için Selim kendi arabasıyla onu Ayazpaşa'ya bırakmıştı. Otto kendine has utangaçlığıyla teşekkür etmiş ve ısrarlarına dayanamayarak dairesine çıkıp bir kadeh içki içmişti. Selim kontağı çevirdi. Araba homurdandı. Sonra motordan biteviye uygun sesler gelmeye başladı. Vitesi drive'a aldı. Takibe hazırdı artık. Otto'nun çıkmasını beklerken düşünüp durmuştu. Ne yapacağını hiç bilmiyordu. Otto'nun da nereye gideceğini. Kuvvetli bir olasılıkla adam yorgun bir iş gününün sonunda evine gidip istirahate çekilecekti. Adam evine dönerse bunca bekleme boşa gidecekti. Hiçbir anlamı kalmayacaktı. Kaldı ki gecenin ilerleyen saatinde de evinden çıkar, bir yerlere gider, birileriyle buluşabilirdi. Sabaha kadar evin önünde bekleyemezdi ya. Saatler ilerledikçe yaptığı işin kendisine göre olmadığını anlamaya başlamıştı. Bir takip işi dışarıdan görüldüğü kadar kolay değildi. Otto ham fabrikayı terk etti. Selim de peşine takıldı. Kırmızı Ford şehrin merkezine doğru gidiyordu. Belli ki adam evine dönüyordu. Daha takibe kalktığı ilk gün bir fevkaladelik olacağını ve hemen bir şeyler bulacağını uman Selim, bozularak içinden söylenmeye başladı. Beklemekten yorulmuştu da. Hatta bir an bu gecelik takipten vazgeçip eve dönmeyi bile düşündü. Anlamsız geldi yaptığı. Bu ancak profesyonellerin gerçekleştirebileceği bir işti. Neden bizim memlekette özel afiye yok diye içinden geçirdi. Geçen aylardan birinde gazetelerde bu statüyü nizamlayan bir kanunun çıkacağını hatırladı. Keşke bu kanun çıkmış olsaydı diye söylendi. Böyle bir hafiye ile anlaşır, bu külfetlerden de kurtulmuş olurdu. Tam bunları aklından geçirirken önündeki kırmızı Ford'un sol sinyal lambasının yanıp sönmeye başladığını gördü. Araba dönüyordu. Heyecanlandığını, kanının damarlarında hızlı hızlı akmaya başladığını hissetti. Otto Han evine gitmiyordu. Nereye gidebilirdi bu herif? Tek eğlencesinin müzik dinleyip eski filmleri seyretmek olduğunu biliyordu. Pek çok kültürlü Alman gibi eski kilise müziğinden hoşlandığını ve evinde sinemayla ilgili Einstein'dan Ingmar Bergman'a, Capra'dan Ford'a kadar çeşitli yönetmenlerin film kasetlerini sakladığını biliyordu. Boş zamanlarında tekrar tekrar bunları seyrettiğini işitmişti kendisinden. Sıkı sıkıya direksiyonu kavrayan ellerini yeniden ter bastı. Dikkatini toplamaya çalıştı. Hafifçe frene basarak aradaki mesafeyi korudu. Otto'nun arabası ters yöne dönmek için yavaşlıyordu. Saatine göz attı. 9:30'tu. Hava iyice kararmıştı. Selim yine de öndeki arabaya fazla yaklaşmamayı uygun buldu. Görünmek istemiyordu. Adam daha ilk günden takip edildiğinin, yaşamının kontrol altına alındığının farkına varmamalıydı. Tam bir U dönüşü yapıp gittikleri yönün tersine saptılar. Selim ilk kez yoğun bir trafikte arabayla takip yapmanın hiç de sanıldığı kadar kolay olmadığını anladı. Kırmızı Ford'u gözden kaybetmemek için büyük çaba sarf ediyordu. Allah'tan Otto Han dikkatli ve kurallara uygun araba kullanıyordu. Selim boğaza gittiklerini anlamıştı şimdi. Ama kime ve nereye? Düşünmekten vazgeçti. Bunun çeşitli cevapları olabilirdi. Otto en sağ şeritte sakin sakin arabasını sürüyordu. Önce Tarabya kavşağına geldiler. Selim öndeki arabanın sapacağını sandı ama Otto sapmadı. Hacı Osman bayırına doğru yoluna devam etti. Yol biraz tenhalaşmıştı. Otto hızlandı. Selim de süratini arttırdı. Takip devam ediyordu. Mehtap gökte tam dolunaydı. Boğazın iki yakasında oynaşan gümüşü parıltılar ve ay ışığının denizdeki geniş bir alana yayılan yakamozları etrafı gece içinde gündüze çevirmiş gibiydi. Havada tatlı bir serinlik ve çıplak tenlerde denizin yarattığı rutubetin yapışkanlığı hissediliyordu. Tarabya'daki büyük otelin Karadeniz'e bakan 10 tipi suitinin nefis manzaralı balkonunda oturan çift, önlerinde uzanan denizin hareketli ve ışıyan güzelliğini seyrediyorlardı. Saat 10'a geliyordu. Turistik bir gezi örtüsü altında İstanbul'a gelmiş gözüken Doktor Günter Zeiner sık sık kolundaki saate bakıyordu. Esnemeye başlayan karısı Helga'nın ise önünde uzanan tabiatın güzelliğinden pek etkilenmiş hali yoktu. Zeiner'in beklediği telefon gecikmişti. Şişman, saçları dökülmüş, çenesindeki ufak sakalı ağarmış olan adam elindeki buz gibi soğuk, köpüklü birayı sonuna kadar içti. Karı koca hiç konuşmuyorlardı. Günter Zeiner ufak buzdolabından ikinci bira şişesini çıkarırken telefonun kısık sesi odada yankılandı. Adam telefonu açtı, kısa bir konuşma oldu. "Anladım, hemen iniyorum," dedi ve telefonu kapattı. Karısına "Beni bekleme, sen yatabilirsin," deyip odadan çıktı. Otelin caddeye bakan verandasındaki pastaneye gidiyordu. Kırmızı Ford Escort Kefeliköy'e gelince birden Tarabya yönüne döndü. Hızını azalttı. Dikkatle önündeki arabayı izleyen Selim, acaba bu adam havayı güzel buldu da gezmeye mi çıktı diye homurdanmaya başladı. Tarabya'ya gitmek için Kefeliköy'e kadar inmesine bir anlam verememişti. Halbuki Ottohan vakit öldürüyordu. Randevusu tam 22'deydi. Her Alman gibi bu konuda titizdi. Randevusuna zamanında giderdi. Otto otelin önüne gelince park sorunuyla karşılaştı. Arabayı bırakacak yer yoktu. Park kahyası araba kabul etmiyordu. Çaresiz meydana kadar gidip bir tur daha attı. Gözleri fıldır fıldır küçük arabayı bırakacak bir yer arıyordu. Selim takip ettiği adamın otele gireceğini anladı. Ama o arabasını bir yere park etmeden kendi arabasından inmek istemiyordu. Otto nihayet eski ahşap iskelenin yanında dar bir yer buldu ve zorlukla arabayı park etti. Bu kez telaş sırası Selim'e geldi. Otto arabadan iniyordu. Onu gözden kaybetmek istemeyen Selim hızla arabasını Otto'nun yanından sürerek kahyanın önünde durdu. Adamın devam et diyen işaretlerini aldırmaksızın cebinden çıkardığı 250'liği eline sıkıştırıverdi. Arabayı yolun ortasında bırakmıştı. "Şuna bir yer bul. Dönüşte anahtarı senden alırım," diye mırıldandı. Kahya banknotu kaşla göz arası cebine indirirken arkasından "Deli midir nedir?" diye söyleniyordu. Ottohan döner kapıdan içeriye girdi. Aralarına belirli bir mesafe koyan Selim de peşinden içeriye daldı. Otto'nun sola dönüp nispeten loş olan pastanenin kapalı kısmına girdiğini gördü. Mevsim nedeniyle bu bölüm oldukça tenhaydı. Müşteriler daha çok açık olan kısmı tercih edip oraya oturmuşlardı. Selim, Otto'nun hareketlerinden birini aradığını anlamıştı. Bakışlarıyla masaları tarıyordu. İşte Karl Weber'i de o sırada gördü. Doğrusu Weber'le buluşacağı hiç aklına gelmemişti. Buna biraz şaştı da. Bu bir iş konuşması olamazdı. İş konusu olsa fabrikada bunu yapacakları bol vakit vardı. Selim, Otto ile Karl'ın fabrikada görüştüklerine hiç şahit olmamıştı. Hatta sadece bir kez Karl Weber'in laboratuvara gelişinde iki vatandaşın tanışıp el sıkıştıklarını görmüştü. O da soğuk ve ilgisiz bir tanışmaydı. Ama fazla büyütmemek gerek diye düşündü Selim. Ne de olsa ikisi de Almandı. Aynı memleketin insanlarıydı. Mesai dışında da beraber olmak istemeleri pek yadırganacak bir şey değildi doğrusu. Selim neden sonra masada bir üçüncü şahsın daha olduğunu fark etti. Biraz kalabalıktan, biraz da oturdukları masanın görüntüsünü engelleyen duvar çıkıntısından üçüncü kişiyi rahat görememişti. Durduğu yerde gölgelerin kuytusuna sığınarak eğilip baktı. Bu üçüncü adamı tanımıyordu. Kısa boylu, şişman ve çenesinde ak sakalı olan biriydi. Daha ilk bakışta onun da Alman olduğunu anlamak zor değildi. Selim görünmemek için yanlarına daha fazla yaklaşmanın tehlikeli olacağını düşündü. Pastanenin açık bölümüne çıkamazdı. Onu fark etmeleri mümkündü. Bulunduğu yerden de konuştuklarını duymak da olanaksızdı. Ne yapacağını kestiremeden boş boş etrafına bakındı. Yanına yaklaşan bir garson, "Dışarıda mı oturmak istersiniz beyefendi?" diye sordu. Sanki suçüstü yakalanacakmış gibi korkuya kapılan Selim, "Yok yok, burası iyi," deyip gerilerdeki bir masaya çekildi. Çok acıkmıştı. Eve kaçta döneceğini de Allah bilirdi. Yanında bekleyen garsona jambonlu kanepeyle bira söyledi ve düşünmeye başladı. Bu böyle yürümezdi. Tek başına bu tür takipleri gerçekleştiremezdi. Çalışma saatlerinin dışındaki tüm zamanını Otto'yu takibe mi ayıracaktı? İmkansızdı. Yardıma gereksinimi vardı. Kara kara kimden yardım isteyebilirim diye düşünmeye başladı. Sonra masadaki adam aklını kurcalamaya başladı. Kimdi acaba? Gözlerini dikip masadakilerin hareket ve davranışlarını değerlendirmeye çalıştı. Saptadığı ilk şey, tanımadığı yabancının Gras'taki dostlarına soğuk davrandığıydı. Kimsenin yüzü gülmüyordu. Bir dost, bir tanıdık toplantısı değildi bu. Daha çok yabancı konuşuyor, sert ve otoriter bir edayla, sanki onlara çıkışır gibi davranıyordu. Bir şey anlamamasının rağmen garibine gitti bu durum. Ottohan az konuşuyor, dinlerken bile yüzü kızarıyordu. Karl Weber sanki yabancıyı yatıştırmak, teskin etmek ister gibi arada sırada lafa karışmak istiyor, fakat yabancı onu da hemen susturuyordu. Bu daha da garipti. Selim, Karl Weber'in ne kadar mütehakkim, insanları adeta ezmekten hoşlanan o katı yapısını düşündü bir an. Oysa yabancının yanında süt dökmüş kedi gibiydi. Açıkça görünüyordu bu. Neler oluyordu burada? Gras fabrikasının iki yabancı elemanı sanki karşılarındaki sakallı adamdan emir alırmışçasına dinliyorlardı onu. Meraktan çatlayacaktı Selim. Bu sırada umulmadık bir şey oldu. Bir belboy, elinde tuttuğu çıngıraklı ufak levha ile müşterilerin arasında dolaşıp telefona çağrılan kişiyi aramaya başladı. Önce pastanenin kapalı kısmını taradı. Çocuk önünden geçerken Selim, levhadaki adı okudu. Doktor Günter Zeiner. İsim hiçbir şey çağrıştırmadı önce. Sonra levhadaki doktor titrini ve bir Alman adını görünce irkildi. Adı hafızasına gömdü. Gözleriyle bel boyu takip etti. Neredeyse nefesi kesilecekti. Göz hapsini aldığı masadaki saçsız, kısa boylu adam çocuğa işaret vermişti. Sevinçten yüreği çarpmaya başladı. Anlaşılan bu akşam talihi yaver gidiyordu. Mutlu bir rastlantı sonucu yabancının adını öğrenmişti. Adam yerinden kalktı, bel boyun arkasından telefon kabinlerinin bulunduğu yere doğru yürüdü. Karl Weber ile Ottohan masada kalmışlardı. Aralarında hararetli bir konuşma başladı, kızgın ve gergin. Selim bir an kararsız duraladı. Gras'ın elemanları oturdukları yerden kendisini göremezlerdi. Daha fazla oyalanmadan yerinden fırladı ve Doktor Zeiner'in peşinden yürümeye başladı. Adam kendisini görse bile tehlike yoktu. Nasıl olsa tanımıyordu ki. Otelin geniş giriş bölümünü geçip, resepsiyonun yanındaki telefon kulübelerinin bulunduğu yere geldiler. Kulübelerin ikisi uluslararası görüşmelere tahsis edilmişti. Doktor Zeiner, çocuğun gösterdiği kulübeye girdi ve kapıyı kapattı. Selim peşinden gelip, boş kulübe arıyormuş gibi bakınmaya başladı. Genç adam şimdi, Doktor Zeiner'i daha yakından görüp, tanıma imkanına sahip olmuştu. Oldukça kısa boylu bir adamdı. Sırtında mavi bir tişört vardı. Göbeği, sırtındaki penyeyi çatlatacakmış gibi gerilmişti. Selim bir yandan da etrafına bakınıyordu. Zayıf bir olasılık da olsa, masadaki Almanların adamın peşinden gelmeleri endişesiyle tedirgindi. Ama görünürlerde yoktular. Adamın konuşmasını işitebilmek için bir süre tam telefon kulübesinin önünde oyalandı. Adamın sırtı kapıya dönüktü ve kendisini görmüyordu. Günter Zeiner konuşmaktan ziyade kendisine söylenenleri dinliyor ve daha ziyade evet, hayır gibi kısa kısa cevaplar veriyordu. Adam birden kulübenin içinde dönüp etrafına bakındı. Selim'le göz göze geldiler. Selim, ilgisiz bir edayla bakışlarını çevirdi. Sanki kulübenin boşalmasını bekliyormuş gibi havalara girdi. Sonra daha fazla şüpheyi çekmemek için adamın bakış açısından uzaklaşıp bitişikteki telefon hücresine daldı. İçinden, Allah kahretsin hiçbir şey duyamıyorum diye hayıflanmaya başladı. Ama o gece şansı yerindeydi. Lobiye yayın yapan müzik kesilmiş, koridordaki turist kalabalığı gürültülü konuşmalarını keserek uzaklaşmışlardı. Şimdi bitişikteki kulübeden yükselen sesleri daha net duymaya başlamıştı. Herhalde hatlarda da bir azizlik olmuştu. Adam bağırarak, ''Alo, alo'' diye hattın öbür ucundan gelen sesi duyamadığını ifade eder şekilde sesleniyordu. Günter Zeiner, ''Hayır, hayır, henüz neticeyi alamadım'' diye bağırdı. Selim iyi Almanca bilirdi, buz gibi ürperdi. Duyduğu bir tek cümle bile aklını karıştırmaya yetti. Alman yalvarır gibi, ''Lütfen bir hafta daha müsaade edin'' diyordu. Sonraki konuşmaları işlemedi. Telefonun kapandığında fark etmedi ama Doktor Zeiner'in kulübeden çıktığını gördü. Adam kendisine bakmadan yürüyüp uzaklaştı. Topu topu iki cümle işleyebilmişti. Ama duydukları onu korkutmaya ve endişelerini kuvvetlendirmeye yeterliydi. Adamın burada elde etmeyi tasarladığı bir netice vardı. Ve bunun için bir haftalık daha süre istiyordu. Ne olabilirdi bu? Selim dehşetle bunun bulduğu aşının formülü olduğunu sonucuna vardı. Ve elinde olmadan titremeye başladı. Masasına döndüğünde aklı iyice karışmıştı. İçini kemiren şüphe yüzünden, acaba kendi kendime olayları büyütüyor, olmayacak sonuçlar mı çıkarıyorum diye düşünüyordu. Garsonu çağırıp hesabını ödedi. Az sonra da Almanlar ayağa kalktı. Soğuk bir şekilde el sıkıştılar. Weber ve Otto az ilerisinden geçerken arkasını dönen Selim görülmek ve endişesiyle soğuk terler döktü. Ama Gras'ın adamları onu görmeyerek hızla uzaklaştılar. Doktor Zayner masada kalmıştı. Genç adam kısa bir duraksamadan sonra onların peşlerinden gitmekten vazgeçti. Doktor Günther Zayner onun için yeni bir bilinmeyendi şimdi. Oturup acaba onun hakkında başka bilgiler edinebilir miyim diye kafa yormaya başladı. Sonra karamsarlıkla omuzlarını silkti. Kime başvurabilirdi ki? Yararlanabileceği hiçbir kaynak yoktu. O gece her şey büyük bir hızla gelişiyordu. Belki büyük bir dikkatle hafiyecilik oyunu oynamasa farkına varmayacak, Doktor Zayner'in iki masa ötesinde oturan adama dikkat etmeyecekti. Çünkü koyu gri elbiseli bıyıklı adam tıpkı kendisi gibi hissettirmemeye çalışarak devamlı Zayner'i gözlüyordu. Hem de bakışlarını bir an olsun Alman'ın üzerinden ayırmadan. İrkildi genç adam. Bir anlam da veremedi. Zaten olan bitenlerden pek bir şey anlamadan garip ve tehlikeli bir oyunun içinde gibi hissediyordu kendini. Şaşırmıştı şimdi. Zayner'in peşinde başkaları da mı vardı? Ama işha diye söylendi. Dikkatini toplayıp bu kez ikisini de kontrole başladı. Hayır, yanılmıyordu. Gri elbiseli, yalnız oturan adam ne pırıl pırıl ışıyan mehtapla ne de çevredeki güzel ve şık kadınlarla ilgilenmiyordu. Sadece ve sadece Günther Zayner'e dikmişti gözlerini. Bu kesindi. Günther Zayner bardağında kalan son birayı da yudumladı ve ayağa kalktı. Şimdi Selim'in dikkati doktordan ziyade gri elbiseli adama çevrilmişti. Nitekim Alman masasından kalkarken onu kollayan adam belli belirsiz bir baş işareti yaptı. İşaret Selim'in gözünden kaçmamıştı. Bakışlarını işaretin yapıldığı yöne çevirdi. Köşedeki masalardan birinde oturan genç bir kadın ayağa kalkıyordu. Bu bir tesadüf olamazdı. Zira kadın anladım dercesine gri elbiseli adama karşılık vermişti. Dona kaldı Selim. İçinden Allah'ım neler oluyor diye söylendi. Daha Otto'yu takibe kalktığı ilk akşam nelerle karşılaşmıştı. Hiçbir şey anlamadan etrafına bakındı. Sanki çevrede Alman'la ilgili başka birileri de mi var diye, belki vardı onları da göremedi. Görse de tanıyamazdı zaten. Kimi arayacağını bilmiyordu ki. Yine aklı karışmıştı. Kim bunlar diye şaşkınlıkla geveledi. Alman doktorun peşinden yürüyen kadına baktı. Pek yaş tahmini yapamazdı ama kadın olsa olsa 30 civarındaydı. Zaten kadın Zayner'in peşine takılınca yüzünü de pek iyi görememişti. Ensesinde toplayıp at kuyruğu yaptığı siyah saçları vardı. Beyaz kısa kollu bir bluz, altına da lacivert dar bir etek giymişti. Sıradan bir hali vardı. Kısacık zaman süresi içinde ancak bu kadarını fark edebilmişti Selim. Sonra gözlerini ağır ağır gri elbiseli adama çevirdi. Hiç şüphesi yoktu. Bunlar bizdendi, Türktü. Birden kafasına dank etti. Polis olmalıydı bunlar, sivil polis. İçini tatlı bir sevinç ve heyecan kapladı. Sonunda başvurabileceğim, yardım isteyebileceğim kişileri buldum diye. Az daha yerinden fırlayıp gri elbiseli adamın masasına koşacaktı. Son anda durdu, bir durum muhakemesi yapmaya başladı. Ya polis değillerse, o zaman ne olurdu? Hem kendi kendini ele vermiş, hem de Günther Zayner'in peşinde olduğunu açıklamış olacaktı. Yerinde mıhlanıp kaldı. Bu kişilerin polisliğinden emin olması gerekiyordu. Ne yapabilirim diye düşündü. Yanlarına gidip, siz polis misiniz diye de soramazdı ya. Neden olmasın diye düşündü içinden. Polis insana böyle zor anında yardımcı olmalıydı zaten. Ayağa kalktı, kararlı adımlarla yürümeye başladı. Fakat gri elbiseli adamı göremedi. Hayretle etrafına bakındı. Yoktu adam. Olacak şey değildi. Daha bir iki saniye evvel masadaydı. Beyninde geçirdiği bir iki saniyelik tereddüt anında uçup gitmemişti ya bu adam. Deli gibi çevreyi aradı, eğildi baktı, geri döndü, caddeyi kolaçan etti. Yoktu. Sırra kadem basmıştı adam. Çıldıracak gibiydi. Bu kez Zayner'in peşinden giden kadını belki bulurum diye lobiye koştu. Bir sürede onu aradı. Yine kimseyi göremedi. Zayner'in bu kadar çabuk asansöre yetişmesine ihtimal veremedi. Adam yukarı çıksa kadının lobide olması gerekirdi. Yoksa o da mı birlikte binmişti asansöre? Ne yapacağını kestiremeden aval aval dolaştı bir süre. Herkesi kaybetmişti. Yoksa Günther Zayner'i kollayan gri elbiseli adamla peşinden giden kadın polis değil miydiler? Bizlere benzeyen tiplerinden dolayı onları polis sanmıştı. Yoksa yanılmış mıydı? Başka bir olasılık aklına gelmiyordu. İçinden sunturlu bir küfür savurdu. Zayner'in bu kadar kısa sürede asansörlerin yanına gidip odasına çıkabilmesine de şaşıyordu. Utanmasa Zayner'in kaçırıldığını bile düşünecekti. Aklına geleni yapmaya karar verdi. Başka türlü içi rahat etmeyecekti. Resepsiyona yaklaştı. Kendisiyle ilgilenen memura Doktor Günter Zayner'in oda numarasını sordu. Memur bir an Selim'in yüzüne baktı. Herhalde yeteri kadar güvenilir, kibar ve zararsız bir kişi bulmuştu ki, niçin aradığını sormadan önündeki deftere baktı ve 510 numara efendim dedi. Teşekkür eden Selim bu kez oteldeki dahili telefonların önüne koştu. Otel santralinden 510 numarayı bağlamasını rica etti. Telefona bir kadın sesi cevap verdi. Kim olduğunu bilmiyordu Selim. Karısı olabileceğine ihtimal verdi. Ölçülü ve nazik bir sesle "Her Zayner'le görüşmek istiyorum lütfen." dedi. Kadın "Bir saniye lütfen." dedi. Selim bekledi, nefes nefeseydi. Tek bir ses "Evet, ben Zayner." dedi. Selim öğreneceğini öğrenmişti. Adam odasındaydı. Yapacağı başka bir şey kalmamıştı. Kulağına hala adamın "Alo" diyen sesi geliyordu. Usulca telefonu kapattı. Dışarıda Temmuz mehtabının bütün görkemli güzelliği devam ediyordu. Otelden çıkınca Karadeniz'den kopup gelen rüzgarla ferahladı. Arabasına bakındı. Kahya uygun bir yere park etmişti Mazda'yı. Galiba ömrümde ödediğim en yüksek park ücretiydi diye gülümsedi. Az sonra evinin yolunu tutmuştu. Ama arabasını park edip içeriye girerken bile sokağın başına kadar kendisini takip eden esrarengiz arabayı fark etmemişti. Selma büyük bir heyecanla kocasının dönmesini bekliyordu. Uyarısı üzerine evin bütün ışıklarını yakmış, kocasını öyle beklemişti. Ayşe'nin "Babam bekleyeceğim" diyen ufak tefek mızıklamalarını aldırmamış, kızı erkenden uyutmuştu. Bir yaz gecesi için saat hiç de geç sayılmazdı. Fakat dakikalar ilerledikçe genç kadının içini yavaş yavaş bir huzursuzluk kaplamaya başlamıştı. Selim sabahleyin çıkarken "İmkan bulursam sana telefon ederim ama arayamazsam sakın beni merak etme" demesine rağmen tedirginliği iyice artmaya başlamıştı. Zamanı geçirecek, kendisini oyalayacak bir şey bulamıyordu. Kirli çamaşırları makineye atıp yıkayayım dedi, vazgeçti. Selim'in sevdiği frambuazlı pasta yapmayı düşündü. Ondan da caydı sonra. Uğraşacak gücü bulamıyordu kendinde. Biraz televizyonla oyalandı. Saçma sapan bir film başlayınca onu da kapattı. Saatler geçmek bilmiyordu. İki defa sokaktan işittiği klakson sesini kocasının arabası zannedip kapıya fırladı. Bir kere de çalan telefona Selim diye koştu. Oysa arayan Doktor Kenan'ın karısı Ruhsar'dı. İyi arkadaştılar onunla. Biraz havadan sudan konuştular. Hafta sonu için program yaptılar. Allah'tan Doktor Kenan telefona el atmadı. Yoksa mutlaka Selim'le konuşmak ister. O da bir yalan kıvırmak zorunda kalırdı. Saat 11.30'a doğru Selim geldi. Selma'nın heyecanının son haddine varmıştı. Kocasını karşısında görünce hasretle kollarına atıldı. Ona sarılmak genç kadını rahatlatmıştı. Farkına varmasa da kocasının bu akşam giriştiği maceranın kendisini en konu heyecanlandırdığını o zaman hissetti.